Vatikan'da papazlara, Müslümanlara nasıl yaklaşılır, yani nasıl kandırılır, dersleri veren ilahiyatçı büyükelçi Temel Bey'in damadı çıkmıştı. Milli Gazete'de 15 Haziran 2016 tarihinde ve Gündem bölümünde, Haçlı sofrasında Kur'an başlıklı bir haber yorum yayımlanmıştı. Papa'nın 12 Nisan 2015'te yüzyılın ilk soykırımı Ermenilere yapıldı demesinin ardından, Büyükelçi Mehmet Paçacı geri çağrılmış ve Vatikan-Ankara ilişkileri sözüm ona gerilmişti. Vatikan hala iftirasından dönmemişti ama 1977'de öldürülen Büyükelçi Taha Carım'ı, anma bahanesiyle Rönesans'tan kalma Haçlı Sarayı'nda, Kur'an-ı Kerim ve Ezan-ı Muhammed'i okunmuş, fitne sofrasında iftar yapılmıştı. Akıllara zarar törende Kur'an-ı Kerim'den ayetler ile ezan okunmasının ardından karışık konuklara, iftar yemeği de ikram edilmişti. Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Profesör Mehmet Paçacı'nın ev sahipliğinde yapılan bu anma törenine, Vatikan nezdinde görev yapan bazı misyon şefleri, Vatikan ve Ortodoks Kilisesi'nden dini yetkililer ile çok sayıda Türk ve İtalyan konuk davetliydi. Milli Gazete'nin bu haberinde kınadığı Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı'nın, Sayın Temel Karamollaoğlu'nun damadı olduğunu ise, bazıları ya bilmiyorlardı veya gizliyorlardı. Temel Karamollaoğlu'nun bu karanlık damadı, Mehmet Paçacı'nın Türkiye Cumhuriyeti Vatikan Büyükelçiliği sırasında papalık, Yahudilere yönelik teolojik kırılma ve Siyonizme teslim olma anlamına gelecek yeni bir karar almıştı. İkinci Vatikan Konseyi'nin 50. yılında, papalık, Yahudileri, dine davet edilecekler, yani kafirler kapsamından çıkarmış, böylece papalık, Yahudileri resmen mümin saymaya başlamıştı. İlahiyatçı Profesör Doktor Şinasi Gündüz ise, bu kararın siyasi olduğunu ve Siyonistlerin baskısı ile alındığını hatırlatmıştı. Alınan bu kararla, Yahudilerin din değiştirip Hristiyan olma şartını koşan Vatikan kuralı, İsa'ya inanmasalar da kurtuluşa erebilirler hükmüyle, tümüyle ortadan kaldırılmıştı. 14 Aralık 2015'te jübile yılı kutlamalarını başlatan Vatikan'da Yahudilere yönelik dini tebliğden vazgeçilmesi kararı alınmış, papalık, Yahudilerin Hristiyan dinine dönmesine çaba sarf etmekten vazgeçilmesi ve antisemitizm ile mücadelede beraber çalışılması gerektiğini açıklamıştı. Açıklamada Hristiyanların kökleri Yahudi olduğu için antisemitist olamazlar vurgusu da vardı. Zaten daha önce de Yahudilerin körlüğü ve kalplerindeki perde duaları, Tanrı, kalplerini aydınlatsın şeklinde yazılmıştı. Vatikan'da alınan bu son kararda, Yahudilerin Hazreti İsa'ya inanmaması halinde de kurtuluşa erecekleri savunulmaktaydı. Yahudi asıllı ve Mason bağlantılı papalar çoğalmıştı. Giderek Siyonizmin bir karargahına dönüşen Vatikan'da bizzat Mason ve Yahudi olan papalar da çoğalmıştır. Papa 11. Pio, Papa 12. Pio, Papa 23. Jan, 1958 ila 1963, Yahudi olarak bilinen papalardır. Bununla birlikte çok sayıda kardinalin, Mason veya Yahudi olduğu da ortaya çıkmıştır. Bunlar papalık ile kirli finans işleri, Mossad ve İsrail ile bağlantıları kuran aktörler konumundadır. Kasım 1964'te, Yahudi asıllı kilise yöneticilerinin telkiniyle, Roma Katolik Kilisesi, dünyadaki kendi kiliselerine bağlı kardinal, papaz ve piskoposlarla bir toplantı yapmıştır. Toplantıda papalığın geçmişten günümüze kadar, Yahudilere karşı tutumunun hatalı olup olmadığı tartışılmıştır. Böyle bir çalışma, papalık tarihinde ilk olması hasebiyle oldukça önemli bir adımdır. Vatikan-Yahudi Antlaşmaları. 1965'te Nostra Aetate Deklarasyonu yayımlanarak, Hristiyan-Yahudi ilişkilerini derinleştirmek için, birçok ülkede enstitüler ve buna benzer kurumlar kurulmaya başlanmıştır. Hazreti İsa'nın ölümünden Yahudilerin sorumlu tutulamayacağı açıklanmıştır. 1974'te, Vatikan talimatnamesinde antisemitizmin her türlüsünü kınadıkları vurgulanmıştır. Yahudi tarihinin Kudüs'ün yakılmasıyla sona ermediği, hatta dini bir gelenek geliştirmeye devam ettiği yorumu yapılmıştır. 1985'te Vatikan, İsrail'i devlet olarak tanımıştır. Aynı yıl Vatikan, Yahudilerin Eski Ahit'te olduğu gibi, bugün de Tanrı'nın seçilmiş en üstün insanları olduğunu açıklamıştır. Aralık 1970'te Hristiyan Birliği Uyandırma Sekreteryası'nda, Roma Katolik Kilisesi ile Dünya Yahudi Cemaati arasındaki ilişkileri koordine edecek komitenin kurulması için bir memorandum kararı alınmıştır. Bu toplantılarda Yahudiler birçok talepte bulunmuşlardır. Bu talepler arasında oldukça düşündürücü ve önemli olanı, Yahudilerin Vatikan'dan, İncil'de Yahudiler ve Yahudilik aleyhinde geçen ifadelerin mutlaka çıkartılması gibi, İncil'in değiştirilmesine kadar varan isteklerde bulunmaları ve bunda ısrarcı olmalarıdır. Vatikan'ın içindeki Siyonist yapılanmanın kırmızı çizgilerini, papaların bile geçemeyeceği anlaşılmıştır. Vatikan'ın sadece bir dini merkez olmadı. Aynı zamanda bir devletin bütün imkanlarına sahip, uluslararası alanda tanınan, diplomatik imkanları olan bir devlet olduğu unutulmamalıdır. Papaları bile öldürecek bir yapılanmanın, düşman olarak gördüğü her türlü güç merkezlerinin aleyhinde çalışacak birçok Siyonist ve Masonik, şer merkezlerine dokunulmaz bir merkez oldukları açıktır. Papa, 2. Jean Paul suikastının tetikçisi olan Mehmet Ali Ağca bahanesiyle suikasttan sonra özellikle Siyonistlerin güdümündeki basın yayın kuruluşları, birkaç yıl bu olay nedeniyle Müslümanlara Avrupa'yı dar etmeye çalışmışlardır. Ardından zamanın CIA başkan adayı Robert Gates'in düzmece raporlarıyla bu suikast KGB'nin üzerine yıkılmıştı. Daha sonra anlaşıldı ki, tetikçisi Ağca, yaptıranları, 1. Paul'u ortadan kaldıran aynı merkez, yani Mossad'tı. Vatikan elçisi, Temel Bey'in damadı çıkmıştı. Bir dönem Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olan Temel Karamollaoğlu'nun sevgili ve değerli damadı Profesör Mehmet Paçacı, Habertürk'ten Kübra Para verdiği röportajında övünerek, "Arkadaşlarımın hepsi papaz açıklamasını yapmış ve özellikle Pavarotti ve Mozart dinlerim. Napoliten tarzı İtalyan müziği severim" diye hava atmıştı. 19 Ekim 2014. İşte bütün bunları merak edip inceleyen Metin Özer, haber vitrininde bu Mehmet Paçacı ile ilgili kısa bir araştırma yapmış ve çok enteresan bilgiler paylaşmıştı. Biz de bunları biraz özetleyip düzelterek okurlarımıza aktarmıştık. Temel Karamollaoğlu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kayseri'de tamamlamış, 1959 yılında İngiltere'ye gidip, Manchester Üniversitesi'nden tekstil mühendisliği eğitimi almıştı. Karamollaoğlu'nun çocukları, Mehmet Zahit ve Zeynep, 28 Şubat'ın ajan sahtekar şeyhi Ali Kalkancı'nın müridi olmuşlardı. Bay Temel bu durumu, "Çocuklarım o şeyhe bir iki hafta gitmişler" sözüyle doğrulamak zorunda kalmışlardı. Karamollaoğlu'nun "o şeyh" dediği, 28 Şubat'ta kendisinin de mensubu olduğu Refah Partisi'ni iktidardan eden odakların ajanı olan Çakma Şeyh Ali Kalkancı'ydı. Peki Bay Temel çocuklarını Refah Partisi'nin celladına nasıl kaptırmışlardı? O çocuklarından biri olan Mezahit Karamollaoğlu, bugün Türkiye'nin en önemli kuruluşunun tepe noktasındaydı. Karamollaoğlu'nun, seçim süresince çatıp durduğu AKP, oğlunu alıp BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı yapmıştı. Mezahit Karamollaoğlu, halen Türkiye'nin en stratejik kurumu olan BOTAŞ'ta görevinin başındaydı. Yani Temel Karamollaoğlu'nun durumu, evlat için hükümete rica, iktidar için muhalefete iltica olmaktaydı. Profesör Doktor Mehmet Paçacı, Karamollaoğlu'nun damadıydı. Mehmet Paçacı, 1977 yılında Ankara İmam Hatip Lisesi'ni bitirmiş, 1982 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuş. Mezun olur olmaz, Suudi Arabistan'a yollanmıştı. 1985 yılında, Suudi Arabistan Kral Suud Üniversitesi'nde ders almış, Suudi Arabistan'dan dönüp, İngiltere'ye taşınmış ve İngiltere'de Yahudi sermayesiyle kurulmuş en eski üniversite olan Manchester Üniversitesi'ne kayıt yaptırmıştı. 1987 ila 1988 yıllarında, İngiliz Kültür Heyeti bursunu kazanarak, Biblical Theology bölümüne yazılmıştı. Biblical Theology özgeçmişine aynen böyle yazmıştı. Biblical Theology'nin Türkçesi, İncil ilahiyatı anlamındaydı. Yani Müslümanların Kur'an ilahiyatı neyse, Hristiyanların İncil ilahiyatı da aynıydı, bizdeki ilahiyat fakültesinin, Hristiyanlardaki karşılığı sayılırdı. Temel Karamollaoğlu'nun da okuduğu Manchester Üniversitesi, Biblical Theology eğitimini şöyle özetleyip anlatmıştı. İncil'e dayanan teoloji, özellikle düşünce kategorilerini, mukaddes kitabı incelemeden yorumlama normlarını türetmeyi amaçlayan tanrı bilimi. Bu bölümde, Hristiyan dini ve geleneğine zıt tezlere karşı deliller hazırlanırdı. Yani, İslamiyet'in son hak din olduğuna yönelik deliller çürütülmeye çalışılırdı. İşte Temel Bey'in damadı bunu başarıyla yapıp diplomasını almıştı. Peki, acaba Temel Bey'in damadı ilahiyatçı Mehmet Paçacı gibi bir Müslüman, papazların yazdığı İncil'den din öğrenmeye neden merak sarardı? Hele hele bir Müslüman, hükmü kaldırılmış, devrini tamamlamış ve din olmaktan çıkmış bir inanışı öğrenmek için niçin özel dersler alırdı? Bir insan kendini veya başkalarını zehirlemek istemiyorsa, tarihi geçmiş bir yiyeceği niçin alsındı? bu bozuk gıdayı niçin aldığını açıklamak, elbette ki paçacıya düşerdi, umarız açıklardı ama şimdiye kadar sadece susmuşlardı. Mehmet Paçacı'nın hikayesi çok enteresandı. Hristiyan ilahiyatından mezun olan Paçacı, bu kez kendisi için doğru bir adresin yolunu tutmuş ve Vatikan'a kapağı atmıştı. Bu Vatikan'ın resmi bir misyonerlik derneği vardı, Beyaz Babalar olarak bilinen bu derneğin orijinal adı, Afrika Misyonerleri Derneği olmaktaydı. Bu derneğin kısaltılmışı PISAI, tam adı Pontificio Istituto di Studi Arabi ed Islamistica olan bir de enstitüsü vardı. Bu enstitünün Türkçesi, Arap ve İslam Araştırmaları Enstitüsü olmaktaydı. Bu enstitünün gayesi şöyle yazılmıştı. Arap ve İslam ülkelerine giderek, faaliyette bulunacak olan, misyoner adaylarına, Müslüman halkın yaşayışını, ilgi ve ihtiyaç alanlarını anlatarak, onlarla iletişime geçmek için gerekli bilgilerin aktarılması. Yani Müslümanları Hristiyan yapabilmek için uygulanacak taktikler ve dikkat edilecek hususlar anlatılmaktaydı. Ancak PISAI'deki derslerinin sonunda, misyonerlerin, Müslüman toplumla doğrudan ya da dolaylı temas kurarak aktif olarak çalışmalarına izin çıkardı. Yani, Müslüman ülkelere gitmek için burada ders almak şarttı. Bunların damat paçacı ile ne alakası mı vardı? Bay Temel Karamollaoğlu'nun damadı bizim Mehmet Paçacı, İngiltere'de İncil ilahiyatını iyice öğrendikten sonra bu enstitüye gelip, misyoner adaylarına ders okutmuşlardı. Mehmet Paçacı, Müslüman ülkelerde Hristiyanlığı yayacak olan misyonerlere hocalık yapıp çeşitli taktikler, pratik bilgiler ve beceriler aktarmıştı. Eyvah ki eyvah! Hristiyan ilahiyatından mezun olup misyonerlere dersler veren Paçacı, 1989 yılında doktorasını tamamlamış ve bu kez Müslümanların İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi yapılmıştı. 2000 yılında bu üstün başarıları sayesinde profesör atanmıştı. Böyle bir kimseyi Diyanet işleri boş bırakır mıydı? Bizim Diyanet, bu Mehmet Paçacı'yı anında kapıp bünyesine katmıştı. Ardından da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, din ataşesi olarak, Washington Büyükelçiliği'ne yollanmıştı. Bilmeyenler için söyleyeyim, devletin en ballı işlerinden biridir, din ataşeliği ünvanı. Müşavir ya da ataşe ünvanı ile yurt dışına 3 ila 4 yıllık sürelerle gönderilen, kırmızı pasaportlu temsilcilere ayda 5 ila 7 bin dolar arasında maaş bağlanırdı. Amerika'da olan en yüksek maaşı alıyorlardı. Ekstralar hariç 7 bin dolar yani 250 bin lira civarında maaştı. Bunun için büyük torpiller lazımdı. Mehmet Paçacı da kayınpederi Temel Karamollaoğlu gibi İngilizlerin Manchester Üniversitesi'nden mezun olmuşlardı. 2008 ila 2011 yıllarında Washington'da din ataşesi olan Mehmet Paçacı, 2014'te memlekete dönüş yapmıştı. Döner dönmez Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne taşınmıştı. Ve 2014'te kendi isteğiyle Vatikan'a Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçisi olarak atanmıştı. Halen de bu kutsal görevinin başındaydı. Ben ne diyeyim şimdi? Benim kızmam atayanlaraydı. İnsanlar evladını seçemez ama damadını seçebilir konumdaydı. Bakalım Temel Bey bu duruma ne diyecek, ne hikmetli mazeretler uyduracaktı? Soruları hep yanıtsız kalmıştı. Kendisine İngiliz Temel denilmesinin sebebi acaba şahsı mıydı, yoksa damadı mıydı? Onu bilmem, ama damadı ile birlikte İngiliz anahtarı gibi, her kapıyı açmışlardı. Hem de sövüp saydığı ve yerden yere vurduğu AKP iktidarında bütün bunları nasıl kotarmışlardı? Peki, Ankara'nın Batıkent bölgesinde ve en değerli yerinde 25 bin metrekarelik kıymetli arsayı Sayıştay mensupları adına kurulan Beldes Kooperatifine Melih Gökçek'ten çok düşük fiyata kapatılmasına aracı olan Temel Bey'in oğlu Ömer Karamollaoğlu'nun hala Erdoğan iktidarıyla oldukça yağlı ballı irtibatları ve bu ilişkilerin birçoğunu ayarlayan Recai Kuta'nın katkılarını niye konuşmazlardı? Saadet Partisi'nin gariban çocukları cihat yollarında çırpınırken, bu büyük bayların seçkin evlatları nasıl saltanat sürüyorlardı? Erbakan hocamızın vasiyetini gizleyenler de bu pakradun takımıydı. Erbakan'ın vefatını memleketim Tokat'tan dönerken Alaca yakınlarında, radyo haberlerinden öğrendim. Ankara'da SP Genel Merkezi'ne uğrayıp başsağlığı dilemek ve bilgi almak istedim. Genel Merkez koridorunda ilk olarak Şevket Kazan Bey'le karşılaştım kendisine, tam başımız sağ olsun diyecekken bana, Erbakan'ın vasiyeti yok dedi, anlam veremedim. Bak, Halis Özdemir, Tarihe Düşülen Notlar 3, sayfa 302, Aktaş Yayıncılık, Şevket Kazan'ın bu ilk başta ilgisiz, yersiz ve gereksiz gibi görünen, Erbakan'ın vasiyeti yok, çıkışının aslında işlerine gelmediği için gizlenen bir vasiyeti saklama çabası ve telaşı olduğu sırıtmaktaydı. Şimdi, Sayın Tayyip Erdoğan'dan sonra, yeniden Cumhurbaşkanlığına soyunan ve büyük bir iştahla ağzı sulanan, Sayın Abdullah Gül'ü Kayseri'den milletvekili adayı yapanlar da yine bu pakradun takımıydı. Dönemin Akıncılar Genel Başkanı, Tevfik Rıza, Çavuş Bey, Kayseri'den milletvekilliğine aday adayı oldu. O sırada Suudi Arabistan'da, amacı ve perde arkası malum Dünya Bankası'nda, çalışmakta olduğu söylenen Abdullah Gül, merhum Korkut Özal tarafından getirtilip Oğuzhan Asiltürk'ün desteğiyle milletvekili seçilebileceği ve kazanacağı sıradan aday yapıldı. Bizzat ben Oğuzhan Asiltürk'ü arayarak, Tevfik Rıza Bey'e bu haksızlığı yapmamalarını, aday gösterilmesinin daha adil olacağını söyledim. Halis Özdemir, A.G.E., sayfa 310. Bu Yahudi asıllı süper ajan takımından, Moiz Cohen, Muniz Tekinalp gibilerin nasıl Türkçülük ve Kemalizm kılıflı ırkçılık zehrini bu millete aşıladıklarını düşünürsek, bu hain ve hilekar tiplerin milli görüşe sızarak, nasıl muhterem ve mücahit dava adamı rolü oynadıklarına şaşmamak lazımdır. Erbakan hocamız, elbette ve herhalde bunların aslını ve amacını biliyorlardı. Ama artık İslam'a girmiş ve hayra yönelmiş görüntülerinde samimi olduklarına inanmış rolüyle onlardan hem yararlanmış hem Siyonist odakları oyalayıp tarihi hizmet ve hazırlıklarına fırsat yakalamıştır. Ve tabii, bir takım tahribatlarına da katlanmıştır. Bu gizli Yahudileri en iyi tanıyanlardan, Paul Joseph Goebbels, Adolf Hitler'in propaganda ve halkı aydınlatma bakanıydı. Komünizme ve Siyonizme şiddetle karşı olan Goebbels, nasyonel sosyalizmi savunmaktaydı. 1945'te Almanya'nın yenilgisi üzerine, düşmanların eline geçmesin diye, eşini ve ailesini zehirletip kendisi de intihar ederek bu dünyadan ayrılmıştır. Bazı Yahudilerin fitnesini, hıyanetini ve fesatlık tehlikesini çok iyi sezen, bunları çarpıcı tespit ve tavsiyelerle yazıya döken Goebbels, bu konuda bazı yanılgı ve yanlışlıklardan kurtulamamıştır. 1. Yahudilerin sadece Siyonist saplantılara kapılan ve bulundukları ülkelerde kasıtlı kumpaslar kuran kesimini değil, tamamını düşman tanıması ve dışlaması yanlıştır ve haksızlıktır. Çünkü onların içinde dürüst ve barışçıl insanlar da vardır. Bir kavmin, topyekün hepsini karalamak ve hedef almak, fıtrata, yaratılışa, aykırıdır. Haşa, dolaylı şekilde Allah'ı suçlamaktır. 2. Yahudilerin, dünya tarihinde ve yeni medeniyet dönüşümlerinde, çok önemli katkıları da vardır ve bundan yararlanmak lazımdır. Bu nedenle onların toptan imhası değil, insanlık bünyesi için kangrene ve kanser hücrelerine dönüşen, Siyonist ve ırkçı emperyalist kafaları dışındaki düzgün ve olgun kesimlerin ıslahı ve kontrol altına alınması, daha tutarlı ve duyarlı bir tavırdır. Irkçı bir yaklaşımla, gelecek ya bizim olacak, ya da ortada huzurlu bir gelecek kalmayacak. Çünkü dünya, Yahudilerin gizli hakimiyetine ve Siyonist sömürü sistemine girmiş olacak, diyen Goebbels'in, ırkçı saplantıları bir tarafa, Siyonist Yahudilerle ilgili tespit ve tahminleri aynen çıkmıştır. Bu nedenle, Joseph Goebbels'in Büyük Yalanlar kitabında, bazı önyargılar ve saplantılar dışında, çok çarpıcı ve ufuk açıcı saptamaları yer almaktadır. Hem Joseph Goebbels, hem lideri Adolf Hitler, fesatçı ve fırsatçı Yahudilerin, başka insanlara karşı şeytani tavırlarının ve sinsi tuzaklarının farkına varmış, ancak iman nurundan ve İslam şuurundan mahrum olduklarından, ırkçılık damarıyla ve insanlık dışı bir yaklaşımla, bütün Yahudileri ortadan kaldırma gaddarlığına kaymışlardır. Gerçi daha sonra, Hitler'in ve Nazilerin, yüzbinlerce Yahudi'yi yakmak ve ölümlerine yol açmakla suçlanmaları da oldukça abartılıdır. Çünkü Almanya'daki hatta tüm Avrupa'daki Yahudilerin İsrail'e göçünü sağlamak için burada kalırsanız işte hepiniz ölüp yok olacaksınız kanaatini oluşturmak üzere, bazı sakat, yaşlı ve hastalıklı Yahudilerin Hitler'in emriyle öldürülmesini de, yine Almanya'daki Siyonist Yahudilerin tezgahladığı, daha sonra ciddi araştırmacılar tarafından belgeleriyle ortaya çıkarılmış ve Siyonistlerin şeytani hedefleri uğruna kendi soydaşlarını bile kolaylıkla harcadıkları barbarlıkları kanıtlanmıştır. Kendisi izan ve vicdan yoluyla insanlık bünyesini çürüten bazı mikropları tanımış ama tedavi yöntemlerinde yanılmıştır.